Ayrım 8.
Bediüzzaman Van'da bulunduğu zamanlarda Vali Tahir Paşa ile bazı gazetelerden havadis okurdu. Bilhassa İslamiyeti alakadar eden hususlara dikkat ederdi. Van'daki ikameti esnasında alem-i İslam'ın vaziyetini bir derece öğrenmiş bulunuyordu. Bir gün Tahir Paşa bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. Haber şu idi: İngiliz Meclis-i Mebusanında Müstemlekat Nazırı elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek söylediği bir nutukta, "Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız? Bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız." diye hitabede bulunmuş. İşte bu müthiş haber onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi alevli, duyguları ve bütün letaifi uyanık ve ilim, irfan, ihlas, cesaret ve şecaat gibi harika inayet ve seciyelere mazhar olan Bediüzzaman'ın bu havadis üzerine Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır. Haşiye: Said Nursi 65 sene evvel Van'da Vali Tahir Paşa'nın yanındayken okuduğu bir gazetede İngiliz Müstemlekat Nazırı'nın İngiliz Meclis-i Mebusanında elinde Kur'an'ı göstererek, "Bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız." sözü üzerine ruhunda bir feveran ve nihayetsiz bir gayret uyanır. Kur'an'ın bir mucize olduğunu ispat ederek her tarafa neşretmek ve kâfirleri tam susturmak ister. Buna kat'î karar verir. Van'da bulunduğu 15 sene müddet içerisinde hıfzına aldığı 80'den ziyade kitabı ezbere devrettiği gibi âlem-i İslam'ın hali hazırda durumu hakkında da gerekli her türlü malumatı elde eder. Nazirsiz bir allame olan Bediüzzaman, daha genç yaşında görünen müstesna zeka ve ilminden de anlaşıldığı gibi, sair emsalleri fevkinde kendisine ayrıca hikmet-i Kur'aniye talim edilmişti. Kendisi, asr-ı hazırın ihtiyacını karşılayacak, zamanın ilmi ve edebi seviyesinin fevkinde bütün dünyaya Kur'an'ın mucize olduğunu ispat ve herkesi ikna edebilecek bir kabiliyet, metanet, emel ve fedakarlık taşıyordu. Bir buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi bir ağacın zuhuru, kudret-i ilahiyeyi açıkça gösterdiği gibi, maddi hiçbir kuvvete sahip olmayan, bilakis mazlum ve bir nevi elleri kolları bağlı bir vaziyette Bediüzzaman'ın çekirdek misal hayatı ve hizmetiyle tarihin en dehşetli bir devrinde hem Anadolu, hem âlem-i İslam, hem dünyanın ekserisine de maddeten tesir edecek ve zihniyetlerini değiştirecek manevi külli ve cihanşumul bir inkişafın zuhuru, aynen bir kudret-i mutlaka ve istihdam-ı ilahi ve sevk-i rabbani ile olduğu akla ve kalbe görünmektedir. Filhakika, bir eserinde tahdis-i nimet suretinde hizmet-i imaniyeye ait inayet-i ilahiyeden bahsederken şöyle der: "Eski harbi umumide ve daha evvellerinde bir vakıa-yı sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim: Ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O hem rahimdir hem hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki, icaz-ı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkıraptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek, icazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım." Bediüzzaman, Şarkî Anadolu'da Medresetü Zehra namında bir Darülfünun açmak, ya Van'da veyahut da Diyarbakır'da Darülfünun derecesinde bir medrese tesisine çalışmak için İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişini bir muharrir şöyle tasvir etmişti: Şark'ın yalçın kayalıklarından bir ateşpare-i zeka İstanbul afakında tulu etti. İstanbul'a gelmeden evvel bir gün Tahir Paşa, Şark ulemasını ilzam ediyorsun. Fakat İstanbul'a gidip o denizdeki büyük balıklara da meydan okuyabilecek misin demişti. İstanbul'a gelir gelmez ulemayı münazaraya davet etti. Bunun üzerine İstanbul'daki meşhur alimler grup grup ziyarete gelip sualler soruyorlar ve o hepsinin de cevaplarını sahih olarak veriyordu. Bundan maksadı Şarki Anadolu'daki ilmi irfan faaliyetine nazara dikkati celbetmekti. Yoksa Molla Said kat'iyen hotfuruşluğu sevmezdi. Her türlü gösteriş ve alayişten müberra olarak hareket ederdi. İlim, cesaret, hafıza ve zeka itibariyle pek harika idi. Aynı derecede belki daha ziyade olarak halis ve muhlis idi. Tasannu ve tekellüften kat'iyen hoşlanmazdı. İstanbul'daki ikametgahının kapısında şöyle bir levha asılıydı. Burada her müşkül halledilir, her suale cevap verilir, fakat sual sorulmaz. Haşiye. Burada şunu ilaveten beyan etmek icap eder ki, Said Nursi'nin hayatının son 30-40 senesinde, dini İslam'a ve Kur'an'a hizmet cihetinde fevkalade bir rahmet ve inayetle Risale-i Nur ihsan edildiğinden ve âlem şumul bir manevi cihad-ı diniye ve hizmet-i Kur'aniye'de bulunduğundan anlaşılmış ve sonra kendileri de bir manevi ihtarla kaleme almışlardır ki, onun hayatı bir intizam dairesinde geçiyordu. Yani, ileride mühim bir hizmet-i Kur'aniye'de bulunacağı için, Cenab-ı Hak o hizmet-i Kur'aniye'ye zemin hazırlamak hikmetiyle, Said'i fevkalhat şartlar içerisinde ve fevkalade inayet altında, harika bir zeka ve deha ile mücehhez olarak istihdam ve istimal ediyordu. Onun için, tarihçi hayatın başında beyan edildiği vecihle, onun hayat ve ahvaline bu noktayı nazarla bakmak lazımdır. Ve hatta kendisi hürriyetten evvel birçok talebelerine, dostlarına, bir nur görüyorum, istikbale büyük ümitlerle bakıyorum diye, ehemmiyetli bir Kur'an hizmetinin vuku bulacağını haber veriyordu. Bir hissi kabler vuku ile Risale-i Nur'un şimdiki manevi hizmet-i Kur'aniye ve imaniyesini o zamanları siyaset aleminde olacak zannedip bütün kuvvetiyle İstanbul'da siyaseti dine, Kur'an'a alet ederek çalışıyordu. İstanbul'da grup grup gelen ulemanın suallerini cevaplandırıyordu. Genç yaşında böyle bila istisna bütün suallere cevap vermesi ve gayet mukni ve belî ifade ve harika hal ve tavırlarıyla ehli ilmi hayranlıkla takdire sevk ediyordu. Ve Bediüzzaman ünvanına bir hakkın layık görüyorlar ve bu fevkalade zatı bir nadire-i hilkat olarak tavsif ediyorlardı. Hatta bu zamanlarda Mısır Camiül Ezher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahit Efendi İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde Kürdistan'ın Sarp Yalçın kayaları arasından gelerek İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursi'yi ilzam edemeyen İstanbul uleması, Şeyh Bahit'ten bu genç hocanın ilzam edilmesini isterler. Şeyh Bahit de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar ve bir namaz vakti Ayasofya Camii'nden çıkıp çayhaneye oturulduğunda, bunu fırsat telakki eden Şeyh Bahit Efendi, yanında ulema hazır bulunduğu halde Bediüzzaman'a hitaben, مَا تَكُولُ فِي حَقِّ الْاَوْرُپَائِيَّةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ Yani, Avrupa ve Osmanlılar hakkında ne diyorsunuz, fikriniz nedir der. Şeyh Bahit Efendi'nin bu sualden maksadı, Bediüzzaman'ın şek olmayan bir Bahri Umman gibi ilmini ve ateşpare-i zekasını tecrübe etmek değil, belki zaman-ı istikbale ait şiddeti ihatasını ve idare-i âlemdeki siyasetini anlamak idi. Buna karşı Bediüzzaman'ın verdiği cevap şu oldu. İnnel Avrupa hamiletun bil İslamiyeti fesetelidu yevmen ma ve innel Osmaniyete hamiletun bil Avrupaiyeti fesetelidu yevmen ma. Yani Avrupa bir İslam devletine hamiledir, günün birinde onu doğuracak. Osmanlılar da Avrupa ile hamiledir, o da onu doğuracak. Bu cevaba karşı Şeyh Bahit Hazretleri, bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanaatteyim. Fakat bu kadar veciz ve beligane bir tarzda ifade etmek, ancak Bediüzzaman'a hastır, demiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi, ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş. Bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde, şair-i İslamiye muhalif çok adat-ı ecnebiyeyi ahzetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmek ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsn-ü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler, o ihbarı tamamiyle tasdik etmişlerdir. Bediüzzaman'ın İstanbul'da hayatı bir derece siyasidir. Siyaset yoluyla İslamiyet'e hizmet edilecek diye kanaat besliyordu. Siyasi hayata karışması, İslamiyet'e hizmet aşkının bir neticesiydi. Daima hürriyet taraftarıydı. Gördüğü haksızlıklardan dolayı, Jön Türklere daima muhalefette bulunarak, "Siz dini incittiniz, gayretullah'a dokundunuz, şeriatı tezyif ettiniz, neticesi vahim olacaktır." diye izhar-ı muhalefetten çekinmiyordu. Hürriyetten sonra mücahid arkadaşlarıyla beraber İttihad-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam cemiyetini kurmuşlar. Cemiyet pek kısa bir zamanda inkişafa başlamış. Hatta Bediüzzaman'ın bir makalesiyle Adapazarı ve İzmit havalisinde 50 bin kişi cemiyete dahil olmuştu. Hürriyeti sui tefsir etmemek ve meşrutiyeti meşrutiyeti meşrua olarak kabul etmek lazım geldiğini ileri sürerek bu hususta dini gazetelerde makaleler neşrediyor ve hitabelerde bulunuyordu. Bu makale ve hitabeleri emsalsiz denecek kadar belî ve mukni idi. Ehli ilim ve ehli siyaset Said Nursi'nin bu yazılarından ve derslerinden çok istifade etmişlerdir. O zamandaki intibah-ı milliyi Anadolu ve Asya'nın saadet-i dünyeviyesinin fecr-i sadıkı olarak müjde veriyor, fakat elden kaçmaması için ebamir-i şer'iyeyi çabuk imtisal etmenin zaruri olduğunu ileri sürüyordu. Eğer meşrutiyeti hürriyet-i şer'iye ile kabul etmezsek ve öyle tatbik edilmezse, elimizden kaçacak, müstebit bir idareye yerini terk edecek diye ihtar ediyordu. O nutuk ve makalelerden numune olarak cüz'i bir kısmını buraya derc ediyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'nin İlan-ı Hürriyet'in üçüncü gününde irticalen söylediği ve sonra Selanik'te Hürriyet Meydanı'nda tekrar ettiği ve o zamanın gazetelerinin neşrettikleri nutkunun suretidir.